Ayrım 16.
Mamafi ekonomik kriz de Fransa'da Almanya'daki kadar ağır geçmemiştir. Acaba burada iki çeşit parti, yani konjonktür değişimlerine karşı pek duyarlı olmayan geleneksel partilerle yükselişleri veya düşüşleri bu değişimlere bağlı bulunan yeni partiler arasında bir ayrım yapılabilir mi? Bu iki kategori iki farklı sosyolojik tipe uygun düşmektedir. Birincisi bir çeşit siyasal amortisör rolü oynayan istikrarlı ve istikrar yaratıcı topluluklar, ikincisi olayların doğurduğu kamuoyu hareketlerini büyüten ateşli ve dirençsiz topluluklardır. Bu konuda fazla aceleci sonuçlardan kaçınacak ve parti topluluğunun nispi duyarsızlığına, siyasal ve ekonomik olaylar karşısındaki kısmi bağımsızlığına dikkati çekmekle yetineceğiz. Buna karşılık parti topluluğu gerçek parti sorunlarına karşı çok daha duyarlı görünmektedir. Örneğin iç krizler ve bölünmeler üye sayısında önemli değişmelere yol açar. Tur Kongresi'nden sonra Fransız Sosyalist Partisi'nin üye sayısı 1920'de 179.787'den 1921'de 50.449'a düşmüş, 3 yıl bu düzeyde kaldıktan sonra ancak 1924 seçim kampanyasından itibaren tekrar yükselmiştir. Aynı şekilde Norveç İşçi Partisi'nin 1920'de geçirdiği bölüme, partinin üye sayısını 95.165'den 45.946'ya düşürmüştür. İngiliz İşçi Partisi ile İsveç Sosyalist Partisi'nin üye sayılarında sendika mensuplarının üyeliklerine ilişkin reformlar sonucunda meydana gelen değişiklikler de bunlarla karşılaştırılabilir. Parti topluluğunun kapalı topluma ait özelliklerinden birini taşımakta olduğu şüphe götürmez. O da kendi içine kapanmış bir toplumdur. İçinde bulunduğu ulusal toplumun kanunlarından farklı ve kendine özgü kanunlara göre yaşar görünmektedir. Kendine özgü bir gelişme temposuna sahiptir. Bu tempo seçimlerin temposuna sıkı sıkıya bağlıdır. Bazı partilerin faaliyetinin mevsimlik olmaktan pek öteye geçmediğini yukarıda belirtmiştik. Bunlar seçim kampanyası devrelerinde faaliyet göstermekte, devre aralarında ise gerçek bir kış uykusuna yatmaktadırlar. Öyle görünüyor ki bu değişimler partinin sadece propaganda faaliyetlerini değil, doğrudan doğruya onun bileşimini de ilgilendirmektedir. Üye sayısındaki değişimlerin çözümlenmesi bazen seçimlere, özellikle genel seçimlere, çünkü ancak bunlar gerçekten siyasal nitelik taşır, bağlı, düzenli bir hareketin izlerini ortaya koyar. Örneğin, Fransız Sosyalist Partisi'nde 1919 ve 1939 yılları arasında belli belirsiz bir çeşit seçimsel devreli hareketin geliştiği görülmektedir. Şöyle ki, seçim yılında ve genellikle seçimden hemen sonraki yılda üye sayısı artmakta, fakat daha sonraları bir duraklama ve sönme meydana gelmektedir. Böylece 2 yıllık şişme ve 2 yıllık sönme devreleri mevcuttur. Bu olay 1924 seçimiyle 1922'de %-2,5, 1923'te %+2,7, 1924'te %+49, 1925'te %+53,2, 1926'da %+0,7, 1927'de %-11,9, 1936 seçiminde 1934'te %-16,1, 1935'te %+9,15, 1936'da %+68, 1937'de %+41,5, 1938'de %-3,9, çok açıktır. 1928 seçiminde 1927'de %-12, 1928'de %+12, 1929'da %+8,8, 1930'da %+5, 1931'de %+4.2, o kadar açık değildir. 1932 seçiminde ise 1931'de %+4.2, 1932'de %+5.2, fakat 1933'te %-4.7, büsbütün belirsizdir. Belki de burada gerçekten dünya ekonomik krizinin etkisi kendini göstermiştir. Aynı şekilde 1924 ve 1936 yıllarında genel seçimlerin sonucu olarak meydana gelen artışlar, kampanyanın özel koşulları ve kartel ve halk cephesi hareketlerinin yarattığı heyecan dolayısıyla normalden fazla olmuştur. Bir yandan her yıla ait yeni üyeleri ayırmak, öte yandan da kaydı silinen üyeleri, ihraç, ölüm ve özellikle açık veya zımni istifa yollarıyla hesaba katmak suretiyle üye sayımları üzerinde daha yakından yapılacak bir inceleme bu devreli hareketleri doğrulamaktadır. Genellikle yeni üyelerin sayısı seçim yılında ve ertesi yılda, kaydı silinen üyelerin sayısı ise bunu takip eden 2 yılda en yüksektir. Mamafi bu olay hiçbir şekilde mutlak ve genel nitelikte değildir. Örneğin İngiliz, İsveç ve Norveç Sosyalist Partilerinde böyle bir hareket hemen hiç hissedilmemektedir. Sadece 4 seçime ve tek partiye dayanan bir çözümlemeden genel sonuçlar çıkarılamaz. Bu çözümlemenin tek faydası istikrarlı ve istikrarsız üyeler arasındaki çok önemli bir ayrıma dikkati çekmesidir. Günün birinde bir giriş beyannamesi imzalayıp parti kartını alan, fakat ertesi yıl bu kartı yenilemeyen ve üye olduğunu unutan pek çok kimse vardır. Bunlardan bir kısmı resmen istifasını gönderir, çoğu ise parti ile bütün temasını kesmekle yetinir. Üstelik bunlar kayıt sisteminin pek sıkı olmadığı partilerde, kütüklerde yer almaya ve üye sayısını suni şekilde şişirmeye devam ederler. Çoğu zaman üyelik daha da kısa sürer. Yeni üye partisini birkaç ay hatta birkaç gün sonra unutup gider. Bazen de tersine bağlılığı 2 veya 3 yıl devam eder. Fakat ne olursa olsun bunlar istikrarlı üyeler değildir. İstikrarlı üye partisine uzun süre hatta çoğu zaman bütün hayatı boyunca sıkı sıkıya bağlı kalır. Bu iki kategoriyi açıkça ayırt edebilmek son derece yararlı olurdu. Ne yazık ki parti istatistikleri bunlar arasında bir ayrım ya da açık bir ayrım yapmamaktadır. Gerçi 1950 yılına kadar Fransız Sosyalist Partisi her yıl yeni üyeleri, eski üyeleri ve kaydı silinmiş üyeleri birbirinden ayırıyordu. Fakat ertesi yıl yeni üyeler eski üyeler haline geliyor, böylece bu ikinci kategorinin anlamı bulanıklaşıyordu. Özellikle kaydı silinmiş üyelerin sayımında partiden ayrılanların eskilikleri hakkında hiç bilgi verilmiyordu. Ciddi bir istatistiğin 1 yıl içinde katılmış olan yeni üyeleri, 2 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve diğer üyeleri birbirinden ayırması gerekir. Aynı şekilde kaydı silinmiş üyelerin de eskiliklerine göre gruplandırılmaları lazımdır. Ancak bu takdirde üyeliğin istikrarı üzerinde derin araştırmalar yapmak mümkün olur. Fakat hiçbir zaman partilerden bu derece yakın bir işbirliği beklenemez. İstikrarsız üyelerin istikrarlı üyelere oranını gizlemekte partilerin apaçık çıkarları vardır. Çünkü bu oran belki de bir zaafı ortaya koyacaktır. Bazı partilerde bu oran gerçekten yüksektir. Örneğin bazı ciddi araştırmacılar sürekli yenilenmeyi Fransız Komünist Partisi'nin değişmez özelliklerinden biri saymaktadırlar. 1939'da parti üyelerinden ancak %3 ila %4'ünün 6 yıldan uzun süredir partiye mensup bulundukları ifade edilmiştir. Dipnot, Espri, Mayıs 1939 sayfa 157. Bu gibi beyanları kontrol etmek güçtür. Fakat iyi bir örnekleme meydana getirecek şekilde seçilmiş çeşitli hücrelerde yapılacak sondajların yaklaşık bir deneylemeye imkan vermesi gerekir. Partinin resmi istatistikleri zaten bir takım sonuçlar çıkarmayı mümkün kılmaktadır. Parti 1934 Şubat'ındaki 45 bin üyesine karşılık 1937'de 340 bin üyesi olduğunu ileri sürmüştür. Dolayısıyla 1937'deki üyelerinin %87'den fazlası en çok 4 yıllık üyelerdi. Parti 1944 aralığında 385 bin, 1945 aralığında ise 1 milyon 32 bin üyesi olduğunu ilan etmiştir. Öyleyse bu son tarihte aşağı yukarı 3 üyeden ikisi en çok 1 yıldır üye bulunuyordu. Fakat 1949 aralığında parti üye sayısını 786 bin olarak gösterdiğine göre bunlardan 4'te biri ancak kısa bir süre üye kalmıştır. Şekil 11. Üyeler ve seçmenler Fransız Komünist Partisi 1928-561. Üye sayısı 1930 40 bin, 1933 45 bin, 1935 80 bin, 1936 363 bin, 1937 340 bin, 1944 385 bin, 1945 1 milyon 32 bin, 1947 907 bin 700, 1948 798 bin 400, 1949 786 bin 800, 1954 500 bin. Bu rakamlar aşağıdaki kaynaklardan çıkarılmıştır. 1930 M. Thore, Au Service du Peuple de France, 1947 Kongresi'ndeki konuşma, Paris, Fransız Komünist Partisi yayını, 1947, sayfa 85. 1933, M. Thore, Une Politique Française, 1945 Kongresi'ndeki konuşma, Paris, Fransız Komünist Partisi yayını, sayfa 56, Şubat 1934 rakamları 1933'e aittir. 1905, Loch.Gitte.Villeurban Kongresi Ocak 1936. 1936 G. Walter Histoire du Parti Communiste Français Paris 1948 sayfa 380 Ekim 1936 rakamları. 1937 M. Thore Op.Gitte. Sayfa 56 Arles Kongresi, Aralık 1937. 1944, L. Mauve, Örgüt Raporu, 1945 Kongresi, Sayfa 4. 1945, M. Thore, Au Service du Peuple de France, Sayfa 84. 1947-49, M. Thore, La Lutte pour l'Indépendance Nationale et pour la Paix, 1950 Kongresi'ndeki konuşma, Paris, Fransız Komünist Partisi yayını, 1950, sayfa 90, dağıtılan yıllık kart sayısı. 1954, Parti Kongresi'nde verilen rakamlar, A. Le Coeur, L'Autocritique Attendu, 1955, sayfa 62, önemli ölçüde abartma olduğu ve 1945 sonrasına ait bütün üyelik rakamlarının da aynı şekilde şişirilmiş bulunduğu kanısındadır. Bazı otoriteler 1954 rakamlarını 350 bin olarak tahmin etmektedir. 1924-25'te Fransız Sosyalist Partisi'ndeki üye artışı da daha istikrarlı olmamıştır. Parti 1924'te 38 bin eski üyeye karşılık 34.668 yeni üye, 1925'te ise 60.939 eski üyeye karşılık 50.537 yeni üye kaydetmiştir. Ancak daha önceki yıllardaki ortalama 12 bin rakamına karşılık 1926'da 28.031, 1927'de 31.522 üye partiden ayrılmıştır. Aynı şekilde İşçi Partisi'nin 1920'deki parlayışı da esas itibariyle istikrarsız üyelerden meydana gelmişe benzemektedir. 1918'den 1920'ye kadar 2 yıl içinde 1.353.126 yeni üye partiye katılmış, yani %46.3'lük bir artış olmuştur. Fakat 1920-1922 arasında üye sayısı %31.5 oranında azalmış, sonra 1927'ye kadar oldukça istikrarlı kalmıştır. 2 yılda 1.034.351 üye, yani bundan önceki dönemde gerçekleşen artışın %76.4'ü partiden ayrılmıştır. 1918-1920 arasında partiye giren yeni üyelerden 4'te 3'ünün istikrarsız üyelerden ibaret olduğunu kabul edebiliriz. Buna karşılık Fransız Sosyalist Partisi'nin 1936-37'de kaydettiği artış daha sağlam gibi görünmektedir. Parti 1936'da 100.211, 1937'de 101.332 yeni üye kazanmış, kaydettiği istifalar ise 1937'de 16.728 ve 1938'de 49.338'den ibaret kalmıştır. İstikrarlı ve istikrarsız üyeleri ayırmamıza imkan veren sistematik çözümlemeler, parti topluluğunun mahiyeti hakkında daha derin bir bilgi edinmemize yol açacaktır. Ancak o zaman salt istikrarsız üyeleri etkileyen yüzeysel değişimlerle, istikrarlı üyeleri etkileyen gerçek dönüşümleri ayırt etmemiz mümkün olacaktır. Bu açıdan bakınca Fransız Sosyalist Partisi'nin 1936-37'de kaydettiği büyüme, 1924-25'te gösterdiği şişmeden çok daha başka bir anlam almaktadır. Gene aynı açıdan bakıldığında partinin halen geçirmekte olduğu kriz, istikrarlı üyelere bir ricat olarak kabul edilebilir. Fakat bu çekilmenin yanı sıra ortalama yeni üye sayısında çok önemli bir düşüş vardır. Savaştan önce partinin yıllık yeni üye oranı, eski üyelerin sayısına oranla hiçbir zaman %15'ten aşağı olmamıştı. Oysa bu oran 1947'de %4'ün altına, 1948'de %0.31'e, 1949'da %1.9'a düşmüştür. Yeni üye kaynağının bu şekilde kuruması ciddi bir doku sertleşmesinin sklerozis belirtisidir. İstikrarlı ve istikrarsız üyeler arasındaki ayrım sadece parti topluluğunun gelişimi bakımından değil, aynı zamanda onun birleşimi bakımından da önemlidir. Bu alanda daha başka temel araştırmaların da yapılması şarttır. Ancak istatistiklerin kesin olmayışı bunu güçleştirmektedir. Hiç değilse üye kütlesinin yaş, cinsiyet, sosyal grup ve coğrafi dağılım yönünden bileşimini bilmemiz gerekir. Gerçekte ise sayımlar çoğu zaman ancak bölgesel dağılımla cinsiyet dağılımını göstermekte, hatta bunlardan birinin veya ötekinin gösterilmediği de olmaktadır. Dolayısıyla genel bilgilerin eksikliklerini çok sayıda monografilerle tamamlamak gerekir. Örneğin bir parti ocağının hayatını uzunca bir süre için incelemek, bu çözümlemeleri değişik çevrelerdeki mümkün olduğu kadar çok sayıda ocağa uygulamak gibi. Ne yazık ki bu monografilerin her biri büyük engellerle karşılaşacaktır. Parti üyesi olmayanlar gerekli belgeleri elde etmekte güçlük çekecek, parti üyeleri de bunları tek taraflı olarak yorumlama tehlikesiyle karşılaşacaklardır. Bununla birlikte bu çeşit çalışmalar seçim coğrafyası ve sosyolojisi araştırmalarının vazgeçilmez bir tamamlayıcısıdır. Oyların dağılımı muhakkak ki partilerin gücüne ve mahiyetine bağlıdır. Partilerin mahiyetini ise sadece parti üyelerinin dıştan ve toptan bir sayımıyla anlayamayız. Üyelerin çeşitli kategorilerini, bu kategorilerden her birinin büyüklüğünü ve geçirdiği evrimi mümkün olduğu kadar kesin şekilde belirtmemiz şarttır. Bir yandan da parti topluluğunun temelini teşkil eden üyelerle ya onların çevresinde dönen ya da içlerinden sivrilen kimseleri, taraftarlar, militanlar, propagandacılar karşılaştırmamız gerekir. 2. Katılmanın dereceleri. Şekli bir üyelik sisteminin mevcut bulunmadığı partilerde 3 katılma çemberi ayırt edilebilir. Bunlardan en genişi yöresel ve ulusal seçimlerde, gerçi bu iki tipi de birbirinden ayırmak mümkündür ancak açıklamamızı basitleştirmek amacıyla problemin bu yönü üzerinde durulmayacaktır. Partinin gösterdiği adaylara oy veren seçmenleri içine alır. İkinci çember taraftarlardan meydana gelir. Bu müpembi kavramı ifade eden müpembi deyim olmakla beraber gene de bir gerçeğe uymaktadır. Taraftar bir seçmendir. Fakat sadece bir seçmenden ibaret değildir. Partiye karşı sempatisini gizlemez. Onu savunur ve bazen mali yönden destekler. Hatta partinin yardımcı örgütlerine girer. Günümüzde çok kullanılan parakomünist ve kriptokomünist deyimleri taraftarları ifade eder. Nihayet üçüncü ve en içteki çember militanları bir araya getirir. Bunlar kendilerini partinin üyeleri, parti topluluğunun unsurları sayarlar. Partinin örgütlenmesini ve işleyişini sağlarlar. Onun propagandasını ve genel faaliyetlerini yürütürler. Kadro partilerinin komite üyeleri militanlardır. Üyelere sahip olan partilerde ise bunlar son iki çember arasında yer alan dördüncü bir çember, militanlar çemberinden daha geniş, taraftarlar çemberinden daha dar, meydana getirir. Üyelik sempatiden daha derin fakat militanlıktan daha yüzeysel bir katılmayı içerir. Üyelerle diğer üç grubun her biri arasında verimli karşılaştırmalar yapılabilir. Yani üyelik iyi bir referans sistemi teşkil eder. Temel problem çeşitli çemberler arasındaki ilişkilerin belirtilmesindedir. Bunun çözülmesi salt bilimsel meraktan ileri gelen ve yarar gözetmeyen bir çaba değildir. Bu sorun doğrudan doğruya siyasal partilerin mahiyeti ve örgütlerinin demokratik karakteriyle ilgilidir.